Ayrım 5. AKP çoktan kapatılmalıydı. Vural Savaş. Sayfa 70. Vahhabi'ye madalya verenler. Madalya ve nişanlar kanununa göre Devlet Şeref Madalyası Bakanlar Kurulu'nun teklifi ve Cumhurbaşkanı'nın tevcihi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası, ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğü, toplumun huzuru, birlik ve beraberliği için yurt içinde veya yurt dışında üstün feragat, fedakarlık, başarı, yararlılık gösteren Türk ve yabancı uyruklu kişilere verilir. Halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkemizdeki laik düzeni hiçbir zaman içine sindirememiş, Atatürk'e karşı sevgi ve saygısızlığını her vesileyle ortaya koyan, 5 yıl önce Mekke'de Osmanlı mirası Ecyat Kalesi'ni yıktırıp, yerine iğrenç görünüşlü bir iş merkezi ve otel yaptıran, Vahhabi geleneğinde kabir ziyareti yoktur bahanesiyle Anıtkabir'e bile gitmeyi reddeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah'a, hem de 10 Kasım günü ülkemize davet edilerek Devlet Şeref Madalyası verilmiş, böylece Atatürk'ün kemik bir defa daha sızlatılmıştır. Hitler'in zulmünden kaçarak ülkemize sığınan ve İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan Yahudi asıllı büyük bilgin Profesör Doktor Naumark öğrencilere şunları söylemişti: Selçuklu ve bilhassa Osmanlı İslamiyet uğruna her şeyini feda etti. Vahhabiliği kuranlar İngiliz Dominyon Başkanlığı'nın adamlarıdır. Batı her yerde İslamiyet'i sapık inançlara kanalize etti. Resmen kurulduğu 1921 yılından itibaren Vahhabilik, Suudi Arabistan Krallığı'nın resmi mezhebi olmuştur. Vahhabilik anlayışı ortaya çıktığı ve yayıldığı 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı İmparatorluğu içinde büyük sorunlara yol açmıştır. Özellikle Hicaz ve çevresinde etkili olan Vahhabilik, zaten dağılma sürecinde olan Osmanlı'yı bu bölgede oldukça meşgul etmiştir. Tarihte Vahhabi isyanları olarak geçen olaylar hem dini hem de siyasi olarak Hicaz bölgesinde Osmanlı egemenliğine bir başkaldırı niteliği taşımaktadır. Vahhabi isyanları Osmanlı'nın dini bütünlüğünü bozmakla kalmamış, aynı zamanda siyasi bir kimliğe bürünen hareket bu yönüyle de Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü bozarak imparatorluğun parçalanmasında katalizör rolü üstlenmiştir. Nitekim Vahhabi isyanları ve akabinde yaşanan gelişmeler Hicaz bölgesinde 1517'de başlayan Osmanlı egemenliğinin 399 yıl sonra 1916 yılında resmen sona ermesine sebep olmuştur. 11 Eylül sonrası ABD başta olmak üzere tüm dünyayı kasıp kavuran El-Kaide ve El-Kaide'nin perde arkasındaki oyuncuları olduğu iddia edilen Taliban'ın Vahhabiliğe olan yakınlıkları şimşekleri birden Vahhabiliğin üzerine çekmişti. Taliban'ın Afganistan'da uyguladığı katı baskıcı İslami rejim ve bunun yanı sıra Usama bin Laden'in Suudi yani aynı zamanda Vahhabi olması, Vahhabiliğin El-Kaide ile özdeşleşmesine sebep oldu. H. Miray Vurmay, Cumhuriyet Gazetesi, Strateji Eki, 12 Eylül 2005. Mustafa Karaca, Kasım 2005'te Nokta Kitap Yayınları arasında çıkan Evangelizm ve Vahhabilik adlı eserinde şu değerlendirmeleri de yapmaktadır: Arap dünyasını Osmanlı'dan koparmak isteyen İngiltere önce Vahhabi akımını teşvik etti. Din, azınlık, mezhep, etnik milliyet unsurları Orta Doğu'yu bölmek için kullanıldı. Orta Doğu'da din barış değil ayrım aracı olarak kullanıldı. Yönetimler böyle belirlendi. Sayfa 218. Pakistan ve Afganistan'daki kamplarda eğitim alan binlerce Türk ise El-Kaide'nin yönlendirmesiyle bu ideolojiyi Türkiye'ye taşıyor. İstanbul'da 15-20 Kasım'da intihar saldırıları gerçekleştiren hücreler de bu kaynaktan besleniyor. Sayfa 123. Evangelizm ve Vahhabiliğin ortak bir özelliği bulunmaktadır. Her iki tarikat da kendi inançlarını benimseyecek olan insanlar konusunda herhangi bir ayrım yapmamaktadırlar. Günümüzde bu iki tarikat dünyayı bir savaş alanına çevirmişlerdir. Kimse artık kendini güvende hissedememektedir. Sayfa 228. Vahhabileri dost olarak görenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin dostu değildir ve olamazlar. THY kime hizmet ediyor? Nur cemaatinin kurucusu Saidi Nursi anısına İstanbul'da düzenlenen uluslararası sempozyuma Türk Hava Yolları sponsor oldu. Saidi Nursi'nin talebelerinden Mehmet Nuri Güleç'in genel başkanı olduğu İlim ve Kültür Vakfı, Saidi Nursi öğretilerini konu alan bir sempozyum düzenledi. Tebliğ sunmak için yurt dışından davet edilen 90 bilim adamının uçak biletlerinin yarısını THY karşıladı. Sabah gazetesi 20 Kasım 2007. THY pilotlarından Fethullah Gülen'in okul açtığı her ülkeye muntazam uçuş seferleri düzenlendiğini ve bu uçakların o ülkelere çoğu zaman boş koltuklarla uçtuğunu ve kurumu zarara uğrattıklarını da öğrenmiştim. Nurculuk tarikatının ateşli bir mensubu olduğunu gizlemeyen Fethullah Gülen şöyle diyor: Bediüzzaman'a talebe olabilmeyi, o şerefi elde edebilmeyi, cana minnet bildiğimi arz etmek isterim. Nurculuk hareketinin aslında Amerikan destekli bir Kürtçülük ve bölücülük hareketi olduğunu daha önce belgelemeye çalışmıştım. Bakınız irtica ve bölücülüğe karşı militan demokrasi sayfa 36-43. Şeyh Said Atatürk ve Cumhuriyetimize karşı yaptırdığı ayaklanma sırasında bacanağı olan binbaşı Kasım'a din için kıyam farz oldu. Bir Türk'ü öldürmek 70 gavuru öldürmekten daha üstündür demiştir. Said-i Kürdi veya Nursi ise hasta yatağındayken ben birader-i azamım, Ekrem'im Şeyh Said Efendi'nin hayatını yani öcünü alacağım aldım demiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış ve yayımlanmış olan Nurculuk Hakkında adlı eserde Said-i Nursi'nin tevil ve iddialarının İslami esaslara uymadığı, Nurculuğun milli ve dini birliği parçalayan zümrecilik olduğu, Nur Risalelerinde Kürtçülüğü körükleyen sözler bulunduğu belirtilmiştir. Dönemin Genelkurmay Başkanı Cemal Tural'ın 15 Nisan 1966 tarihinde bir ön emirle tüm silahlı kuvvetler birimlerinde okunmasını emrettiği, Nurculuğu suç sayan Yargıtay Ceza Genel Kurul kararında şu ibarelere yer verilmiştir: Said Nursi 31 Mart vakasından önce Derviş Vahdadi ile münasebet kurmuş, o zaman yayınlanan Volkan gazetesine çıkan yazılarıyla 31 Mart vakasını körüklemiştir. Said Nursi aynı tarihlerde Kürt Teali Cemiyeti'ne girmiş, bu arada yayınladığı kitabın gerekçesinde ''Uyan ey Selahaddin-i Eyyubi'nin torunları Kürtler'' diye Kürtleri Türkler aleyhinde tahrike gayret etmiştir. Nurcuların cezalandırılmasına esas teşkil eden ve 1991 yılına kadar yürürlükte kalan TCK'nın 163. maddesi vatana ihanet kapsamında mütalaa edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için bakınız Vural Savaş Dip Dalgası bilgi yayınımız sayfa 233 ve devamı. TCK'nın 163. maddesi halen yürürlükte bulunan anayasamızın 24. yani son maddesiyle de kelime kelime örtüşmektedir. 3. Uluslararası Said-i Nursi seminerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Said-i Nursi keşfedilmeyi bekleyen bir hazinedir. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in eğer Cumhuriyet'in başında Bediüzzaman resmi makamlarca dinlenseydi bugün ülkenin durumu hiç şüphe yok ki böyle olmazdı diyebildikleri bir ülkede 1991 yılına kadar vatana ihanet kapsamında değerlendirilen bugün de anayasal düzenimize ters düşen bir akımın propagandasını yapmak için düzenlenen sempozyuma THY'nin sponsor olmasına şaşılacak bir şey yok. Görüyorsunuz irticai örgütlenme kollarını nerelere kadar uzatmış. Haşim Kılıç olayı. O zamanki İstanbul Baro Başkanı Turgut Kazan 20 Kasım 1990 günü SHP Genel Başkanı Erdal İnönü'yü ziyaret ederek Sayıştay yasası anayasaya aykırı şekilde değiştirildi. Televizyon izlemeyi günah sayan bir Nakşibendi mensubunu Anayasa Mahkemesi'ne üye seçmek istiyorlar. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurun diyor. Bununla yetinmeyip Emin Çölaşan'a mektup yazıyor. Lütfen yazın, bu oyunlardan sonra Sayıştay kontenjanından Anayasa Mahkemesi üyeliğine Haşim Kılıç isimli birini getirecekler. Bu şahıs büyük bir Atatürk düşmanıdır. Lütfen bu ismi şimdiden açıklayın diyor ve Emin Çölaşan 28 Kasım 1990 günü bunu makale mevzulu yapıyor. Profesör Erdoğan Teziç, Profesör Bakır Çağlar ve Pertev Bilgen, Hukuk Devleti'ne Çağrı başlıklı bir bildiri yayımlıyorlar ve Sayıştay'ın aralarında Haşim Kılıç'ın da bulunduğu 3 adayın seçimi işleminin hukuken teşekkül etmiş bir Sayıştay genel kurulunca yapılmadığından yoklukla mağlul olduğunu söylüyorlar. Türkiye Barolar Birliği 7 Aralık 1990 tarihli bildirisinde soruyor: Yasa Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilince ne olacaktır? Cevap yine bildiride mevcut. Haşim Kılıç'a seçilme olanağı veren yasa ortadan kalkacağına, temel kalmayacağına göre, Cumhurbaşkanınca atanan Haşim Kılıç'ın üyeliği herhangi bir işleme gerek kalmadan düşecektir. Anayasa Mahkemesi, Haşim Kılıç'ın atanmasına temel teşkil eden yasa değişikliğini iptal ediyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, iptal kararları geriye yürüyemez deyip, Haşim Kılıç'a anayasaya aykırı bir yasa ile geldiği Anayasa Mahkemesi üyeliğine devam izni veriliyor. Profesör Doktor Erdoğan Teziç, iptal kararının geriye yürümemesi hukuk güvenliğini sağlamak amacıyla konulmuş olduğuna göre bu ilke ancak kesin hüküm halini almış yargı ve idari kararlar için anlam ifade eder. Danıştayımızın görüşü de bu doğrultudadır diyor. Mesela ilkokul mezunlarına Anayasa Mahkemesi üyeliği yolunu açan bir yasa çıksa ve sonradan iptal edilse bu arada seçilenler göreve devam edebilirler mi? Bu uyarılara rağmen Turgut Özal, Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçince, 1 Aralık 1990 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Melih Aşık şunları yazdı. Turgut Özal, bir tarikat üyesi olduğu söylenen Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçti. Haşim Kılıç seçildiğinin ertesi günü bir gazetecinin, "Siz laik misiniz?" sorusuna, "Laikim" diyemedi, polemiğe girmeyelim gibi laflarla soruyu geçiştirdi. Melih Aşık yazısına şöyle devam ediyor. Haşim Kılıç'ın hukukla en ufak bir ilgisinin olmadığını, kendisinin yüksek ticaret mezunu olduğunu da ekleyelim. Turgut Özal bu konuda Mülkiye Haftası'nda yaptığı konuşmada Haşim Kılıç'ı seçme nedenini şöyle anlattı. Sayıştay Genel Kurulu ehil olan 3 kişiyi bana gönderdi. Bir de kağıt geldi önüme. Kağıtta gazetede yazan televizyon seyretmeyen Anayasa Mahkemesi üye adayı notları vardı. Bunun üzerine hemen 2 kişiyi bu adayın evine tahkikat için gönderdim. Aday Haşim Kılıç televizyon seyrediyormuş, hem de uydu yayın. Belki ikinciyi seçecektim ama bu not ve tahkikattan sonra onu seçtim. 2 Aralık 1990 günü Hasan Pulur Milliyet Gazetesi'de şunları yazdı. Böyle bir olay üzerine tarihe geçen bir beyit de vardır. Olacak bir kişinin bahtı kavi, talihi yar, kehlesi yani biti dahi mahallinde ağanın işine yarar. Rüstem Paşa'yı gömleğindeki bit padişah damadı ve sadrazam yapmış, Haşim Kılıç'ı da evindeki televizyon Anayasa Mahkemesi üyesi. Rüstem Paşa'nınki kehle-i ikbal ise, Haşim Kılıç'ınkine de televizyonu ikbal dense yeridir. 30 Kasım 1990 günü Sabah gazetesinde Güngör Mengi şöyle bir değerlendirme yapıyor. Son olayda eleştirilen, devletin tarif edilmiş niteliklerini reddeden zihniyette birinin böyle bir göreve nasıl olup da getirildiğidir. Çünkü bu en basit benzetmeyle kediye ciğer teslim etmektir. Anayasa Mahkemesi demokratik ve laik cumhuriyetin güvencesi olan en yüksek yargı kurumudur. Ve Haşim Kılıç 12 Ekim 2007 tarihinde Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na seçildi. Atatürk'ün kemiklerini sızlatan parti CHP adlı eserimde hepimiz şimdiden Haşim Kılıç'ı Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak selamlamaya hazırlanalım diye yazmıştım da sayfa 145 kimse inanmamıştı. Daha göreceğiniz çok şey var. İrtica iktidardadır. Başta Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet Sezer ve Genelkurmay Başkanımızla birlikte tüm komutanlarımız irticanın en büyük tehdit olduğunu vurgularken Başbakan Recep Tayyip Erdoğan irtica tehdidi yok diyordu. Gelmiş geçmiş en iyi hukukçularımızdan Esat Şener Hukuk Sözlüğü adlı eserinde irtica ve irtica suçunu şöyle tanımlıyor. İrtica, gericilik, eski hayat tarzına, biçimine dönme, ülke yönetiminin dini esaslara göre yapılması yolundaki inanış, geçmişe ibrenme. İrtica suçu, devlet yönetiminin dini kurallara yani şeriat hükümlerine göre yapılması için eylemde bulunmak, yazı yazmak, genel toplantılarda ikna teşebbüs ve faaliyetlerine girişmek, hatta devletin temel yapısını kendi yörüngesinden çıkarıp şeriat esaslarına göre yürütmek hevesi. İşte bu konularda propaganda yapmak, dernek kurup eylemde bulunmak, laik düzeni ortadan kaldırmak çabası ve benzeri hareketler irticayı suç oluşturur. Başbakan olmadan önce referansımız İslam'dır. Tutturmuşlar laiklik elden gidiyor. Bu millet istedikten sonra tabii elden gidecek. Bu ülkenin %99'u Müslüman. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olunca ters mıknatıslanma yapar. Mümkün değil ikisinin bir arada olması. Ben Müslümanım diyenin aynı zamanda laikim demesi mümkün değil. Çözüm ortada. 1,5 milyarlık İslam alemi Müslüman Türk milletinin ayağa kalkmasını bekliyor. Kalkacağız, onun ışıkları gözüküyor. Bu kıyam yani ayaklanma başlayacak şeklindeki görüşlerini halka mal etmeye çalışan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyetimize karşı daima başlı başına bir irtica tehdidi oluşturmuştur. Bu nitelikte bir kişinin başbakan olur olmaz Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıçta ortaya koyduğu laiklik, cumhuriyetçilik ve milliyetçilik gibi birçok temel ilkenin yerini daha Müslüman bir yapıya devretmesi zorunluluğu olduğu ve artık bunun zamanının geldiği düşüncesini taşıyorum diyen Ömer Dinçer'i başbakanlık müsteşarı, Nurcu olduğunu gizlemeyen ve eğer Cumhuriyet'in başında Bediüzzaman resmi makamlarca dinlenseydi bugün ülkenin durumu hiç şüphe yok ki böyle olmazdı diyen Hüseyin Çelik'i Milli Eğitim Bakanı yapmasına ve tüm devlet kurumlarında irticai bir kadrolaşmayı gerçekleştirmesine şaşanlara şaşıyorum. Dip Dalgası adlı kitabımda ayrıntılarıyla açıkladığım gibi sayfa 44-223 ve devamı yasalarımızda ve doktrinde dini siyasete alet etmek daima vatana ihanet kapsamında mütalaa edilmiştir. Ve nurculukla ilgili faaliyette bulunanlar eski ceza kanunumuzun 163. maddesini ihlalden mahkum olmuşlardır. Anayasamızın 24. son maddesinde kimse devletin sosyal, ekonomik, siyasi veya hukuki temel düzenini kısmen de olsa din kurallarına dayandırma veya siyasi veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun dini veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez veya kötüye kullanamaz denilmektedir. Yürürlükte olan anılan anayasa maddesi yürürlükten kaldırılan TCK'nın 163. maddesi ile aynı sözcükleri içermektedir. İktidarda bulunanların tutum ve davranışları laiklik gibi anayasamızın değişmez ilkelerine saldırı niteliğini almışsa, yasalarımız gereği cumhuriyetimizi korumak ve kollamakla görevli kurumların temsilcilerinin gerekli uyarıları yapmaları görevleri gereğidir. Genelkurmay Başkanımız Yaşar Büyükanıt, 2 Ekim 2006 günü Harp Akademileri Komutanlığında 2006-2007 öğretim yılı açılış konuşmasını yaparken şu belirlemeleri de yapmıştır. 1. Türkiye'de her fırsatta laikliği yeniden tanımlayalım diyenler yok mudur? Bu kişiler devletin en üst düzeylerinde yer almıyorlar mıdır? 2. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün yalnız şahsı değil, düşünce sistemi Cumhuriyet rejimimizin temel nitelikleri ağır bir saldırı altında değil midir? 3. Her fırsatı Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yıpratmak için kullananlar kimlerdir? 4. Toplumsal yapımızı bozarak insanımızı çağ dışı bir görünüme sokmak isteyenler yok mudur? 5. Bu sorulara hayır, Türkiye'de bunlar yoktur diyebiliyor musunuz? Eğer diyemiyorsanız Türkiye'de irtica tehdidi vardır ve bu tehdide karşı her türlü önlem alınmalıdır. Bu belirlemelerin doğruluğunu kabul eden herkesin demokratik tüm haklarını kullanarak gereğinin yapılmasına yardımcı olmaları gerekir. Çankaya'da sonbahar. Neyzen Tevfik seçilmiş bazı mebusları, milletvekillerini görünce şu dörtlüğü söylemişti. Kime sordumsa seni, vermedi dost doğru cevap. Kimi hırsız, kimi alçak, kimi deyyus dediler. Künyeni almak için partiye ettim telefon. Bizdeki kayda göre şimdi o mebus dediler. Yalçın Yılmaz adlı okuyucum bana yazdığı bir mektupta şöyle diyor. 22 Temmuz 2007 seçimlerinden sonra milletvekili sıfatını alan o kadar çok dönek, satılmış, PKK yanlısı, Fethullahçı, Cumhuriyetimizin yeminli düşmanı haline gelmiş Nakşibendi ve işbirlikçi diye tanımlayabileceğim kişi tanıyorum ki dehşet içindeyim. Geceleri uykum kaçıyor. Özellikle basındaki, üniversite çevrelerindeki ve CHP'deki bazı sözde Atatürkçüleri, Cumhuriyetimizin temeline dinamit koyan sözde demokratları gördükten ve tanıdıktan sonra, ben Atatürkçü değilim diyen Nadir Nadi, ben demokrat değilim diyen Ahmet Taner Kışlalı ne kadar haklıymış. Değerli dostum, emekli tümgeneral Osman Özbek, Kasım 2007'de Çankaya'da Sonbahar adlı bir esere imza attı. Osman Özbek bu kitabıyla cumhuriyetimizi korumak ve kollamakla görevli olan askerlerimize, hukukçularımıza, damarlarında asil kan taşıdığından kuşku duymadığı gençlerimize ve aydınlarımıza adeta briefing veriyor. Özellikle Eflatun'un siyasetle ilgilenmeyen aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı olmaktır sözleriyle başlayan 22 Temmuz seçimlerinin şifreleri başlıklı 84 sayfalık bölüm siyasetle ilgilenen her kişi tarafından mutlaka okunmalıdır. Düşmanın hangi kaynaklardan beslendiğini, gerçek gücünü, kullandığı silahların niteliğini bilmeden yapılan mücadelelerde başarı kazanma ihtimali çok zayıftır. Bilinçli ve halkıyla bütünleşmiş cumhuriyetçiler ise kimse yenemez. Şöyle bitiriyor kitabını Osman Özbek. Bugün geldiğimiz noktadaki Türkiye fotoğrafı toplumda yılgınlığa neden olmamalıdır. İçinde bulunulan dönem geçicidir. Türkiye Cumhuriyeti rejim karşıtlarını bile zamanla kendi çizgisine getirebilecek kadar sağlam temelleri olan güçlü bir devlettir. Türkiye'de hükümetler tarafından gerçekleştirilen Cumhuriyet karşıtı yapısal değişikliklerin hiçbiri kalıcı olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Atatürk ilke ve devrimlerinin toplumdaki güçlü kökleri kuşku yok ki yeniden filiz verecek. Türkiye içinde bulunduğu rejim ve siyasal yönetim bunalımlarını aşarak çağdaş uygarlık seviyesinin ötesindeki hedefine doğru ilerlemeye kaldığı yerden koşarak devam edecektir. 14 Nisan'da başladığımız yerden yolumuza devam edelim. Bu vatanı, bu cumhuriyeti, bu rejimi nasıl kurulduysa o şekilde savunup yaşatalım. Korkmayalım ekonomik kriz yalanlarından, korkmayalım AB'den. Korkmayalım laikliği, kemalizmi, ülkenin birlik ve beraberliğini savunduğumuz için bu zamanı geçmiş bir devlet ideolojisidir diyen sahtekarlardan, yobazlardan, bölücülerden, AB ve ABD'nin satılmış uşaklarından. Aydınlarla halkımızın arasındaki mesafeleri, alttakilerle üsttekiler arasındaki merdivenleri, tüm yapay bölünmeleri kaldırıp kaynaşacağız. Halkımıza, ordumuza, Atatürk'e, layık cumhuriyetimize, topraklarımıza ve geleceğimize sahip çıkacağız. Çünkü yarınlar bizimdir ve o yarınlar bizi bekliyor. Necmettin Erbakan'a yakın Milli Çözüm Dergisi'nin Eylül 2007 sayısına kapak olan şiir de seçim sonuçlarını Osman Özbek Paşa'mız gibi değerlendiriyor. Kim kazandı, kim kaybetti genel seçimi? Hem İsrail hem İsrail bayram ediyor. Bin bir soru kemiriyor beynimin içini. Hans ile beraber Hüsnü bayram ediyor. Şu AKP kazandıysa Amerika'ya ne? Bağımsızlar başardıysa PKK'ya ne? Bu Türkiye davasıysa Danimarka'ya ne? Önde saham, yanında imam bayram ediyor. TÜSİAD seviniyor, rantiye devam. Arsa mafyası göbek atar, şantiye devam. Patrik ekümenik oldu, sevr yine devam. Başta papaz, sonra Hamza bayram ediyor. PKK meclise girdi, APO tacizde. İşte Lozan deliniyor, devlet acizde. Vah ülkeme, yönetimi acizde. Şeytan tamam, şapman niye bayram ediyor? Demokrasi küresellik bir amaç oldu. Kökten karıştı, kaynaştı, bulamaç oldu. Cehennem yolu düz, cennet hep yamaç oldu. Dışta gavur, içte gafur bayram ediyor. Haçlının, işbirlikçinin gücü yetmez. Hak görüşçü, Atatürkçü müsaade etmez. Artık dur deme vaktidir, bu böyle gitmez. Kafir de, gafil de boşa bayram ediyor. Şafağı olmayacak karanlık. Önceki genelkurmay başkanlarımızdan Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 74. yıl dönümü münasebetiyle verilen resepsiyonda şu anısını aktarıyor. İranlı komutana dayanamayıp sordum. Peki siz hiç böyle bir irticai gelişmenin farkında olmadınız mı? İranlı komutan şu cevabı verdi. Sayın General, devamlı bir çiçeğe bakarsanız o çiçeğin büyüdüğünü göremezsiniz. Örneğin bir gülün nasıl açtığını bile fark edemezsiniz. İşte bizde de öyle oldu. Bu sözlerine karşılık susmak istedim ancak üsteleyince sordum. Peki hiç mi kavrayamadınız, algılayamadınız? Bu kez şöyle bir cevap verdi. Biz onların her gün hiç fark ettirmeden ama yavaş yavaş santim santim sanki yeni bir şey olmuş gibi getirip ortaya koydukları dini şeyleri, halkımızın temiz duyguları diye düşündük. Sonuçta böylesine bir durumla karşılaşacağımızı hiç tahmin edemedik. Ama baktık ki her geçen gün halkımızın temiz duygularından kaynaklandığını zannettiğimiz dini ve masum istekler gibi görünen şeyler irticanın ta kendisiymiş. Komutan böyle tarif edince demek ki siz görevinizi yapmamışsınız dedim. Ardından da sordum. Peki fark ettiğinizde, yani Hümeyni için Tahran'da 500 bin kişiyle miting yapılmaya başlandığında da mı fark etmediniz? Komutanın verdiği o cevap hiçbir zaman kulaklarımdan silinmedi. Bana şöyle dedi. Sayın General, fark ettik ama iş işten geçmişti. Doktor Kosra Kazai, halen Brüksel'de Zerdüştlük Çalışmaları Avrupa Merkezi Direktörü. İslami devrim sonrası İran'dan ayrılmak zorunda kalmış. Ancak annesi ve babası vahşice katledilmiş. Türkiye'ye İslami rejimin bir devrimle değil, yavaş yavaş geleceğini belirtirken bakın neler söylüyor. Dini bir rejime sosyalizmle, kapitalizmle ya da liberalizmle karşı koyamazsınız. Çünkü İslami rejim içindeki unsurlara karşı demokratik bir tartışmaya açık olmamalarından ötürü siyasi araçlarla savaşmanız mümkün değildir. Şimdi de İranlı gazeteci Bahman Nirumand'ın söylediklerine kulak verelim. Mollalar güçlendikçe saldırganlaştılar. Tüm bu olanları protesto etmek için mitingler düzenlemeye başladık. Ama iş işten geçmişti artık. İnsanlar yılmıştı, korkuyordu. Özgürlük, demokrasi ve bağımsızlık için ayaklanan halkın bu kadar kısa sürede değişeceğini düşünememiştik. Sanmıştık ki mollaların gerici yasalarına, kurallarına halk karşı çıkacak. Halbuki tersi oldu. Mollalar yasak, sansür getirdikçe arkalarından gidenlerin sayısı arttı. Örtünmek moda oldu. Tüm bunlara gelip geçici bir fırtına diye bakmak ne büyük yanılgıydı. Komünistlerden, solculardan, demokratlardan, milliyetçilerden sonra liberal İslamcılar da zamanla mollaların hedefi oldu. Şah döneminden daha çok insan cezaevlerine konuldu, idam edildi. Milyonlarca insan canını kurtarmak için yurt dışına kaçtı. Kaçanlardan biri de bendim. Umarım bizim hatalarımızdan birileri ders çıkarır. Osman Özbek, Çankaya'da Sonbahar, sayfa 157 ve devamı. Bir gün sizlere de sorulacak elbette. Ülkeniz şafağı olmayan bir karanlığa sürüklenirken, laf üretmekten, arkasında duramadığınız uyarıları yapmaktan başka ne yaptınız? 5. ayrımın sonu. Sayfa 86.